Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Esven 1399, Hicri Kameri 21 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 5 Mart 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Kıran ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında yapılan röportaj, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım, İran'ı gezelim, görelim, İslam'ı tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei çevre faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın yaptırımları ve azayın baskısına tepki gösterdi. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı teknik meseleleri üzerine oturum düzenliyor. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 81 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'ın 15 bölgesi sıkı yönetim ilan edildi. Ve Papa Fransız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, çevre faaliyetleri dini ve inkılapçı faaliyetlerden olduğunu ve asla lüks ve gösteriş amaçlı faaliyetler olarak algılanmamaları gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin bürosuna bağlı enformasyon merkezi, Ayetullah Hamenei Cuma günü sabah saatlerinde İran'da doğal kaynaklar haftası ve ağaçlandırma günü dolayısıyla iki fidan diktiğini belirterek, bitkilerin ve yeşil alanların, beşeri medeniyetlerin inşa edilmesinde önemine vurgu yaptığını açıkladı. Ayetullah Hamenei yaptığı kısa açıklamasında İslam dininin çevre meselesine önem verdiğini belirterek ağaç ve fidan dikmek, İslam dininde üzerine vurgu yapılan hasene amellerden olduğunu ifade etti. Çevre meselelerin önemine İran anayasasında da işaret edildiğini kaydeden Ayetullah Hamenei, çevre ve iklim alanlarında çeşitlilik, halk kesimleri ve gençlerin çevre alanında aktif hale gelmeleri için uygun zemin hazırladığını vurguladı. Ülkemizde ormanların, doğal kaynakları ve yeraltı su kaynaklarının çıkarcı insanlarca tahrip edildiğini hatırlatan Ayetullah Hamenei, çevrenin tahrip edilmesi ve şeriatın geleceğini heba eden büyük bir afet olduğunu, bu yüzden halk ve yetkililer bu sürece karşı mücadele etmeleri gerektiğini kaydetti. Ormanlarda çıkan yangınlar ve göletlerin ve sulak alanların kuruması gibi hadiselere de temas eden Ayetullah Hamenei, bu tür hadiseleri önlemenin mümkün olduğunu, bu süreçte görevlerini yerine getirmeyen yetkililer sorumlu olduğunu belirtti. Yeni yılın arifesinde koronavirüs salgınının devam etmesine de işaret eden rehber Hamenei, geçen sene Nevruz Bayramı sırasında vatandaşlar sağlık protokollerine uyarak ülkenin başından büyük bir afeti bertaraf ettiklerini, bu yıl bu tehlike daha geniş kapsamlı ve şiddetli söz konusu olduğunu, bu yüzden herkese sağlık protokollerine daha sıkı bir şekilde uymalarını tavsiye etmek istediğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Amerikalı yetkililerin İran milletine dayattığı insanlık dışı yaptırımlar ve azamı baskı politikası gibi yanlış politikalarını değiştirmelerini istedi. Bugün Twitter hesabında Amerika'nın İran milletine dayattığı insanlık dışı yaptırımlar ve azami baskı politikası yüzünden sağlığı tehlikeye giren İranlı bir çocuğun fotoğrafını paylaşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Amerika elebaşlarından yanlış politikalara son vermelerini istedi. Zarif şöyle yazdı: "Bu küçük kız binlerce farsa uzaktan zalimane ve insanlık dışı uygulamaların bedelini ödemek zorunda kalan bir kızdır. Onun durumu İran'da ender bir durum değildir." Amerika terör devleti COVID-19 pandemisine rağmen İran milletine karşı başarısız olan azami baskı politikasını sürdürmeye devam ettiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Zarif, "Acaba gerçekten faydalı olacak bir seçeneği sınama zamanı gelmedi mi?" sorusunu sordu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu teknik teamüllerin çerçevesinde bir oturum düzenleyeceklerini açıkladı. Perşembe günü konu hakkında bu açıklamayı yapan sözcü Kemalvendi, Nisan ayının başlarında düzenlenmesi beklenen oturum, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki teknik teamüllerin ve NPT çerçevesinde düzenleneceğini, oturum başkan yardımcıları düzeyinde düzenleneceğini ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu teknik heyetinin Nisan ayının başında İran'a yapacakları ziyaretin sebebine temas eden sözcü Kemalvendi, İran yönetimi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun aralarındaki bazı meseleleri çözme önerisini olumlu karşıladığını kaydetti. Reuters haber ajansı diplomatik kaynaklardan naklen, Avrupa Troikası Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'na İran karşıtı kararname taslağı sunmaktan vazgeçtiğini ve taslağı geri çektiğini duyurması üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, Nisan ayının başlarında İran ile bir oturum düzenleyeceklerini açıkladı. Grossi, oturumun amacını teknik meseleleri gözden geçirme şeklinde beyan etti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer faaliyetleri ile ilgili gizli raporları medyaya sızdırması yüzünden eleştirdi. Rus diplomat Ulyanov, kurum sekreterliğinden raporlarında daha az hassasiyet uyandıran bilgilere yer vermesini istedi ve böylece gizli bilgilerin medyaya sızdırıldığı düşüncesine sebebiyet vermemesi gerektiğini kaydetti. Rusya'nın Viyana'daki temsilciliği son 10 yılda sürekli bu konuda kurum ve yönetim kurulunu uyardı.
İran Petrol Bakanı Bijen Namdarzengene, İran İslam Cumhuriyeti'nin petrol piyasalarında istikrara destek verdiğini vurguladı. Perşembe günü OPEC Plus'ın 14. oturumundan sonra yaptığı açıklamada OPEC Plus'ın Nisan ayında üretimi düşürme anlaşmasının süresini uzatma konusunda mutabakata vardığına işaret eden Bakan Zengene, petrol piyasaları şimdiki şartlarda istikrara kavuştuğunu belirtti. Bakan Zengene şöyle dedi: "Alınan esas karara göre Rusya ve Kazakistan'ın 150 bin varil üretimini arttırmaları ve diğer üreticiler üretimini sabit tutmaları kararlaştırıldı. Nisan 2021'in başlarında ise OPEC Plus'ın petrol piyasalarında son durumu gözden geçirmek üzere bir sonraki oturumu düzenleniyor. Petrol ihraç eden ülkelerin örgütü OPEC'e üye ülkelerle üye olmayan ülkelerden oluşan ve OPEC Plus olarak anılan teşekkülün petrol ve enerji bakanlarının video konferans yöntemiyle düzenlenen 14. oturumunda Rusya ve Kazakistan dışında diğer üye ülkelerin Şubat ve Mart ayında olduğu gibi üretimini arttırmama konusunda anlaşmaya vardı.
İran'ın Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkanı Muhammed Rastad, Sistan ve Beluçistan eyaletinin Çabahar Liman kentinin lojistik gelişmesiyle beraber bu limanın kapasitesinin 33 milyon tona yükseleceğini belirtti. Uluslararası 2021 Hindistan Denizciliği başlıklı video konferans yöntemiyle düzenlenen oturumda konuşan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkanı Muhammed Rastad, Hindistanlı firmalar Çabahar Limanı'nda 85 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirtti. Rastad, İran limanlarında özel sektörün katılımının mıstaklarından birinin Hindistan'ın IPGL firmasının Çabahar Limanı'nda yatırım yapmasından ibaret olduğunu vurguladı. Rastad süresi 10 yıl olan bu anlaşma çerçevesinde Hindistanlı firma Çabahar Limanı'nda gerekli olan teçhizatın temin edilmesi üzerinde yatırım yaptığını belirterek şöyle ekledi. Limanlar ve Denizcilik Kurumu hali hazırda bu limanın geliştirilmesi doğrultusunda özel sektörle 330 anlaşma imzaladı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Halkla İlişkiler Bürosu Cuma günü bir bildiri yayımlayarak Ahvaz-Meşhed seferini yapan bir yolcu uçağını kaçırma girişiminin engellendiğini duyurdu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Halkla İlişkiler Bürosu konu hakkında yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. İran Air Hava Yolları firmasına ait bir adet Fokker 100 tipi yolcu uçağı Perşembe günü saat 22.10'da Ahvaz'dan havalanarak Meşhed'e doğru yola çıktı. Ancak İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun uçak seferlerinin güvenliğini korumaktan sorumlu güvenlik güçlerinin kaçırma olayını fark etmesi ve uçağın İsfahan Havaalanı'na acil iniş yapması ve failin yakalanması ile birlikte uçağı kaçırma planı etkisiz hale getirildi. Açıklamanın devamında yapılan ilk belirlemelere göre kumpasın faili uçağı kaçırdıktan sonra Fars Körfezi'nin güneyinde yer alan bir ülkeye kaçırmak istediği anlaşıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca uçağın yolcuları daha sonra sağ salim bir başka yol uçağı ile yoluna devam ettiği olayın boyutları araştırıldığı kaydedildi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Hamas hareketinin İran İslam Cumhuriyeti ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve birlikte Siyonist rejime karşı direniş cephesinde yer aldıklarını vurguladı. Bugün El Meyadin Haber kanalına konuşan Hamas liderlerinden Hamdan, İran ile ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada İran'ı Filistin milletiyle ilişkilerinde bu milletten hiçbir karşılık beklemediğini, İran'ın sadece Filistin ülküsüne destek verdiğini ve her türlü kararı da Filistin milletine bıraktığını ifade etti. Bölgenin önemli bir gelişme eşiğinde olduğunu kaydeden Hamdan, Amerika'nın yeni yönetimi de İsrail liderliğinde bir ittifak kurmanın peşinde olduğunu ve bu rejimi bölgede normal bir rejim gibi göstermeye çalıştığını vurguladı. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden yönetimini de işaret eden Hamdan, Biden yönetiminden şimdiye kadar hiçbir olumlu hareket görmediklerini, Hamas hareketi Amerika ile sultancılık temelinde diyaloğu reddettiğini, hareketin Siyonist rejimle normalleşme hakkında tutumu da gayet net ve açık olduğunu ve Tel Aviv ile her türlü normalleşmeyi düşmana taviz verme şeklinde telakki ettiklerini kaydetti. Açıklamasının bir başka bölümünde de Filistin'in iç durumunda iyileşme zaruretine de temas eden Hamdan, seçimler sadece yasama kurumunu kurmak için olmaması ve bunun yanında Filistin'in iç durumunu da iyileştirmesi gerektiğini beyan etti. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas geçen Ocak ayında Filistin'de parlamento, başkanlık ve milli konsey seçimlerinin tarihini açıkladığı konuşmasında parlamento seçimlerinin tarihini 23 Mayıs 2021, başkanlık seçimlerinin tarihini 31 Temmuz 2021 ve milli konsey seçimlerinin tarihini de 31 Ağustos 2021 olarak ilan etti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari son 24 saatte ülke genelinde 81 hasta daha hayatını kaybettiğini, bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 60.512'ye yükseldiğini açıkladı. Sadatlari son bir günde toplam 8.367 koronavirüs vakası tespit edildiğini, böylece koronavirüs salgını başladığı günden bu yana 1.673.470 vatandaş bu hastalığa yakalandığını, son bir günde tespit edilen 8.367 hastadan 702'si hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti. Sözcüleri ayrıca şimdiye kadar 1.428.008 hasta iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti. Sadatları son bir günde hayatını kaybedenlerle birlikte koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 60.512 olduğunu belirtti. Lari toplam test sayısını da 11.151.509 olarak ifade etti.
Türkiye Kuzey Kıbrıs'a 20.000 doz Çin'in ürettiği Sinovac adlı koronavirüs aşısını gönderdi. Türkiye medyasında çıkan haberlere göre Türkiye yönetimi şimdiye kadar 100.000'lerce doz koronavirüs aşısını Kuzey Kıbrıs'a gönderdiği anlaşılıyor. Bundan önce Ankara yetkilileri Yunanistan ile müzakerelerde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin egemenlik meselesinin bir parçası sayılması gerektiğini, zira adanın Rum kesimi Kıbrıs meselesinin adil bir şekilde çözümlenmesini istemediğini vurguladı. Türkiye ve Yunanistan 1974 yılında aralarında yaşanan savaşın ardından Kıbrıs adasını ikiye bölerek her biri bir bölümü kendi koruması altına aldı. Ancak adanın Türk kesimi şimdiye kadar bir tek Türkiye tarafından tanındı.
Türkiye Yargıtay Halkların Demokratik Partisi HDP'nin PKK ile ilişkilerini soruşturmaya başladı. Türkiye medyasında çıkan haberlere göre Yargıtay Savcılığı HDP üyelerinden 108 kişi hakkında sorgulama kararı çıkardı. Bundan önce ise MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP Türkiye Devleti tarafından terör örgütü olarak bilinen PKK ile bağlantılı olduğunu ve bu yüzden kapatılması gerektiğini belirtmişti. Haberde Türkiye yargısı Erdoğan yönetiminin muhalif partilerinden biri olan HDP aleyhine karar verdiği takdirde partinin faaliyetleri illegal ilan ediliyor. Bu arada son günlerde Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonda 12'si Türkiye vatandaşı ve biri yabancı uyruklu olan 13 kişinin öldürülmesinden sonra başta HDP olmak üzere Türkiye'de Kürtlerin haklarını savunan teşekküllere yönelik baskınların arttığı belirtiliyor. Ankara yönetimi 13 kişinin ölümünden PKK'yı sorumlu tutuyor.
Türkiye yönetimi PKK ile mücadele çerçevesinde Elazığ'da 15 bölgede özel güvenlik bölgesi ilan ederek sıkı yönetim kurallarını uygulamaya başladı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Elazığ'da 15 ayrı bölgede 8 Ekim 22 Ekim tarihleri arası Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımız can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerinde mülki amir izni olmadan girişleri yasaklanmıştır, dedi.
Rusya ve Suriye devletleri yayımladıkları ortak bildiride başta Amerika olmak üzere batılı devletler Suriye'de terörle mücadele peşinde olmadıklarını, bu devletler terör örgütlerinin yardımıyla Suriye'nin milli servetini talan ettiklerini belirtti. Rusya ve Suriye yayımladıkları ortak bildiride başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin Suriye'de uygulamaları terörle mücadele ile hiçbir ilgisi olmadığını, bu devletlerin esas amacı Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir devlet olan Suriye'nin milli servetini talan etmek olduğunu, üstelik bu uygulamaları için hiçbir şekilde ceza almadıklarını belirtti. Bildiride Amerika terör devleti Suriye'yi parçalama ve bu ülkenin kuzeydoğusunda zengin petrol sahalarında askeri varlığını arttırma peşinde olduğu, bu gerçeği Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump da resmen itiraf ettiği kaydedildi.
Dünya Katoliklerinin ruhani lideri Papa Francis, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Papa'nın Irak'a yaptığı 3 günlük ziyareti sırasında Bağdat'tan başka Necef, Erbil, Musul ve Nasiriye kentlerinde ziyaret edeceği belirtildi.
Iraklı direniş grupları Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çıkarılma çalışmaları sonuç vermediğini, bu yüzden işgalcilere karşı silahlı mücadele kararı aldıklarını duyurdu.
Ve Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari, Arabistan'ın Melik Halid Hava Üssü ve Uluslararası Abha Havalimanı'na hava akını düzenlediklerini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz Zarif'in Sherman'a cevabı Bercam tekrar müzakere edilemez başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bir kez daha Amerika Başkanı Joe Biden hükümetinin talebi üzerine Bercam nükleer anlaşmanın tekrar müzakere edilemeyeceğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcılığı adayı Wendy Sherman, çarşamba günü yaptığı açıklamada 2021 yılın jeopolitik şartlarının 2015 yılına göre değiştiğini ifade ederek Amerika'nın daha uzun vadeli ve daha güçlü bir anlaşma istediğini iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de bu iddiaya karşılık Bercam nükleer anlaşmanın tekrar müzakere edilemez olduğunu belirtti. Zarif Twitter hesabından konuya gösterdiği tepkide şöyle yazdı. Eğer 2021 yılı şartları nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 yılı gibi değilse şu anki durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke için onaylanan veto hakkı yılı olan 1945 yılından da farklıdır. Bu yüzden gelin Birleşmiş Milletler antlaşmalarını değiştirelim ve Amerika tarafından çoğu zaman suistimal edilen veto hakkını silelim dedi. Zarif gelin ikimiz de 2003 yılından 2012 yılına kadar sergilediğimiz ve faydası olmayan göstermelik davranışları durduralım ve her ikimiz de imzaladığımız nükleer anlaşmanın uygulanmasına geçelim dedi. Son günlerde Biden yönetimi tarafından Bercam nükleer anlaşma hakkında sergilenen çeşitli tutumlarda yeni bir mesaj yoktur ve eski başkan Donald Trump'ın yenilgiye uğramış olan maksimum baskı siyasetini sürdürüyor. Amerikalı yetkililer ve özellikle Biden hükümetinin dış siyaset takımı tarafından ilan edilen tutumları onların ve pratikte izledikleri eylemleriyle uyuşmuyor ve fakat diplomasi yolunun açık olduğunu söylüyorlar. Amerika eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger, Biden yönetimine uyarıda bulunarak Amerika eski başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı maksimum baskı siyasetini olduğu gibi sürdürmesini böylece Beyaz Saray müttefiklerinin çıkarlarının korunacağını söyledi. Trump yönetiminin 4 yıllık tecrübesi maksimum baskı siyasetinin Beyaz Saray'ı İran'a karşı hedefine ulaştıramadığını, bu siyasetin İran halkının maksimum direnişi ile yenilgiye uğradığını gösterdi. Bu yanlış yolun Biden hükümeti tarafından tekrar izlenmesi ise stratejik bir hatadır. Zira İran kendi çıkarlarını sağlamak için yabancı aktörlerin iradesine bağlı değildir. İran'ın Amerika'nın Bercam'a geri dönmesi için kesin kararı yaptırımların kaldırılmasıdır ve her türlü siyasi baskı ve tehdit sadece mevcut durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirecektir ve İran ise hiçbir koşul altında kendi temel ilkelerini çiğnemeyecektir. Bu arada İslami Şura Meclisi'nde yaptırımların kaldırılması için onaylanan stratejik eylem planı ise İran'ın Bercam Anlaşması'ndaki çıkarlarının sağlanması ve garanti edilmesi için güçlü bir dayanaktır. İran zaten Bercam'da bulunuyor ve sorumluluklarına da bağlı kalarak yerine getirmiştir. Bu yüzden Amerika'nın sorumluluklarını yerine getirmeden anlaşmaya geri dönmesi ise İran tarafından asla kabul edilemezdir ve esasen mantık dışı bir eylemdir. Amerika yaptırımları kaldırarak pratik kararlarla Bercam anlaşmasına geri dönmesi gerekir. Zira bu Beyaz Saray'ın Bercam'dan çekilerek anlaşmayı ihlal ettiği bir hükümet görevidir. Yaptırımların etkin şekilde iptal edilmesi Amerika'nın Bercam'a dönmesi için açık yoldur ve eğer bu bağlamda bir irade varsa artık müzakereye gerek kalmaz. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki geçici ve 3 aylık anlaşma diplomasi için yeni bir fırsattır. Böylece batılı taraf başta İran karşıtı yaptırımları iptal etmek gibi Bercam'daki sorumluluklarını yerine getirmesiyle nükleer anlaşma mevcut kırılgan durumdan kurtulabilecektir. Buna rağmen Tahran ise kendi çıkarlarını sağlamak için İslami Şura Meclisi'nin onayladığı kararın yasal dayanağına sahiptir ve eğer gelecek 3 ay içinde Batı kendi sorumluluklarını yerine getirmezse İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin genişlemesi devam edecektir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Pentagon'un Çin'i birincil sorun sayması konusunda. Amerika'da Joe Biden hükümetinin göreve başlaması ile Washington üst düzey yetkilileri dış siyaset ve güvenliği bağlamında yaptıkları açıklamada Washington'un önündeki sorunları ilan ettiler. Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin dün silahlı kuvvetleri mesajında Çin'in bakanlığın birincil sorunu olduğunu işaretle Çin'e karşı tutumlarının Amerika'nın iç ve dış siyasetinin ilerlemesi doğrultusunda olacağını belirtti. Pentagon Başkanı, Çin'i öncelikli sorun bildiklerini ve kendi rekabet üstünlüklerini korumak ve caydırıcılığı güçlendirmeleri için uygun operasyonel kavramlar, yetenekler ve programlarını geliştirdiğini belirtti. Pentagon Başkanı bu açıklaması çarşamba günü Biden yönetimi tarafından açıklanan Ulusal Güvenlik Strateji Geçici Kılavuzu belgesi çerçevesinde anlam kazanıyor. Aslında gelecek 4 yılda Amerika'nın dış siyaset ve güvenliğinin yol haritası sayılan bu belgede Çin'i ve Pekin'in Amerika'ya yönelik iddia edilen meydan okumalarına özel dikkat gösterildi. Stratejik belgede Çin'in dünyada artan nüfuzuna işaret edilerek bu ülkenin uluslararası özgür ve istikrarlı sisteme kalıcı sorun oluşturmak için kendi ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gücünü toplayabilecek tek rakip olduğu ifade ediliyor. Böylece Biden yönetimi Çin'i Amerika için bir tehdit olarak tanıtmak yerine gündem saptırarak Çin'in çeşitli boyutlardaki gücünün uluslararası sistem ve istikrarı için ciddi bir tehdit olduğunu göstermeye çalıştı. Hedef ise Avrupalı müttefiklerini Çin'e karşı tek bir cephede birleştirmek. Amerika'nın bu çalışması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in desteğiyle karşılandı. Stoltenberg, Çin'in Amerika ve Avrupa'nın ortak tehdidi olduğuna işaretle NATO üyelerinin Pekin'e karşı birleşmesini istedi. Fakat Amerika'nın gerçek endişesinin birkaç yıla kadar Çin'in dünya ekonomisinin birinci gücüne dönüşmesi ve askeri gücün artmasıdır. Zira mevcut güvenlik denklemleri ve Amerika'nın Doğu Asya'daki geleneksel konumuna etkin bir güç olarak meydan okuyor. Esasen Amerika ve Çin ilişkileri eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın döneminden itibaren birçok gerginlik ve iniş çıkışlarla beraber oldu. Fakat Biden'in göreve başlamasıyla iki ülke arasında yeni tür gerginlik ve meydan okuma dönemi başladı. Siyasi meseleler uzmanı Muhsin Şerit Atiniya'ya göre Çin rekabet için fazla rağbetli görünmüyor fakat Amerika genelde iç siyasetleri nedeniyle bu rekabeti yoğunlaştırıyor. Amerika'nın Çin'e yönelik eleştirilerin keskin tarafı ekonomi, ticari, askeri ve güvenlik alanları üzerinde odaklanmıştır. Ekonomi ve ticari boyutta Biden de Trump gibi Çin'in tutumları ve girişimleri Amerika'ya yüklü ekonomi zararlar verdiğini ve Pekin'in ekonomik yöntemlerinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Bir diğer boyut ise Washington ve Pekin'in başta Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi olmak üzere Çin'in etrafında askeri karşılaşmasıdır. Washington, Asya-Pasifik bölgesinde Amerika müttefiklerini desteklemek bahanesiyle 2012 yılından itibaren Doğu Asya'da deniz kuvvetlerini güçlendiriyor. Amerika aynı zamanda Çin'de özellikle Hong Kong ve Xinjiang'da baskı ve insan hakları ihlalleri bahanesiyle Pekin'e baskı uyguluyor. Görünüşe göre Amerika'nın Çin'e karşı çeşitli boyutlarda gerginlik oluşturarak meydan okuması Biden döneminde de devam edecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye ile Fransa liderlerinin 5 ay sonra ilk kez görüşmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fransız parlamentosu oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Le Drian, Ankara'nın Fransa'ya hakaret etmeyi durdurduğunu ve Avrupa Birliği'ne bazı güvenceler verdiğini ama somut eylemde bulunana dek ilişkilerin kırılgan kalmaya devam edeceğini söyledi. Şimdi bu açıklamadan ve haberden yola çıkarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında özellikle ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda nasıl bir gelişmelerin yaşandığını ve özellikle Fransız tarafın Türkiye'ye karşı olan tutumunu konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Kıran hocamız bizimle birlikte. Abdullah hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler özellikle son dönem sizin de bildiğiniz gibi biraz çalkantılı bir dönemden geçti. İster Türkiye tarafı olsun veya Avrupa Birliği üye ülkeler tarafı ilişkileri zaman zaman normalleştirmeye çalıştılar ama yine zaman zaman bazı engellere takıldı her iki taraf. Son olarak da Fransa ile Türkiye arasında bir görüşmenin sanal alemde gerçekleşmesi ve özellikle 5 ay sonra bu görüşmelerin gündeme gelmesi. Şimdi acaba Türkiye'ye nasıl bir yol açıyor Avrupa Birliği'ne üye olmak için? Bu soru gündemde konuşuluyor. Acaba yine bir engellere şahit olacak mıyız? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz efendim?
Türkiye-Avrupa ilişkileri biliyorsunuz yani uzun bir süreden beri, denilebilir ki uzun bir süreden beri hakikaten gergin bir zeminde ilerliyor. Bu uzun süre derken yani son 4-5 yıl diyorum. Özellikle tabii 2015-2016'da Türkiye'de gerçekleşen bir FETÖ darbesi vardı. Özellikle o darbe sonraki süreçte Türkiye'de insan hakları alanında hakikaten çok ciddi anlamda gerilemeler yaşandı. Ve insan haklarına yönelik işte hak ihlalleri ister istemez Avrupa Birliği'nin aslında yani Türkiye ile ilişkilerinden hemen hemen her ortamda, her durumda dile getirdiği bir konu. Biliyorsunuz zaten Avrupa Birliği'nin birliğe üye olmanın en önemli kriterlerinden biri Kopenhag kriterleri. Bu Kopenhag kriterlerinin de en önemli unsurlarından biri insan hakları. İşleyen açık, şeffaf bir demokrasi ilkesi. Bu anlamıyla Türkiye tabii Avrupa Birliği tarafından, AB üyeleri tarafından sık sık eleştiriye uğramakta. Aslında tabii bu eleştiriler temelsizde değil biliyorsunuz. Özellikle yargı konusunda o uzun süreli tutuklamalar var siyasiler içeride. Bu anlamıyla Avrupa birkaç defa Ahmet Altan gibi Türkiye'nin en çok tanınan yazarlarından biri içeride. Yine Türkiye'nin çok önemli iş adamlarından biri olan Osman Kavala içeride. Ve yine ana muhalefet partisi liderlerinden Selahattin Demirtaş'ın içeride olması Avrupa'nın ifade özgürlüğü çerçevesinde bir türlü anlam veremediği bir konu. Çünkü zira bu konular açıkçası bu konular Avrupa'da yani içeriye atılacak, cezalandırılacak türden eylemler değil. Bu anlamıyla AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle insan hakları konusunda Avrupa Birliği'nin eleştirileri bağlamında iyi değil. Ama Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri özellikle tabii Fransa bağlamında sadece insan hakları odaklı bir rahatsızlık değil. Özellikle Türkiye'nin dış politikasından kaynaklı rahatsızlıklar da var. Biliyorsunuz burada Libya meselesi, Suriye meselesi birinci sırada yer alıyor. Her iki ülkede özellikle Fransa'nın ve AB'nin yakından ilgilendiği konular. Bu arada tabii göçmenler meselesi var. Bütün bunlar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini olumsuz yönden etkiliyor. Yani önümüzdeki süreçte biliyorsunuz Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı bir iki gün önce insan hakları eylem planı açıkladı. Bu eylem planı çerçevesinde Türkiye'de işte ifade özgürlüğü önündeki tüm engellerin kalkacağı, AB yolunda en azından bir işte demokratik kriterlerin işleneceği anlamında mesajlar verdi. Ama Avrupa Birliği tabii bu mesajlardan, bu açıklamalardan ziyade uygulamalara bakıyor. Yani Türkiye'nin sahadaki uygulamalarını takip ediyor ve bu sahadaki uygulamaları dikkate alarak kendince bir politika geliştirmeye çalışıyor. Bu anlamıyla evet bir yumuşama, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte iki devlet başkanı arasındaki bu konuşma, yani en üst seviyedeki bu konuşma, en azından diyalog yolunun açılması, iki ülke arasında diyalog yolunun açılması anlamında önemli bir gelişmedir. Zira özellikle Suriye meselesi bağlamında Fransa ve Türkiye hakikaten bir ara adeta neredeyse ilişki kopma seviyesine kadar geldi.
Evet.
Yani son olay diyaloğun dediğim gibi diyalog yolunun açılması bağlamında önemli bir adım.
Doğru. Efendim şimdi bu insan hakları eylem planının açıklanması acaba Türkiye'nin kendisini Avrupa Birliği'ne ispatlama yolunda mı yapıldı, yoksa aynı zamanda bir seçim stratejisi olarak da değerlendiriliyor? Yani 2023 seçim stratejisi için kullanılabilir mi sizce?
Bence seçim stratejisiyle çok alakalı değil. Zira Türkiye'nin açıkçası öyle çok güçlü zaten bir muhalefeti yok AK Parti ve MHP bloku karşısında. Dolayısıyla ve seçime de halen var. Ama tabii Türkiye insan hakları konusunda özellikle dışarıdan, Avrupa'dan, Amerika'dan çok ciddi eleştiriler alıyor. İnsan hakları karnesi giderek kötüleşti bu son yıllarda. Biliyorsunuz insan hakları anlamında yani saygınlığını yitiren ülkeler dünya kamuoyunda da işte açıkçası saygınlığını yitiriyorlar. Bu bir nevi prestij kaybına yol açıyor. Dolayısıyla tabii Türkiye bunu önlemek istiyor. Bunu önlemenin yolu da tabii insan hakları alanında somut bazı bir şeyler, adımlar atmak, işte insan hakları eylem planı gibi planlar hayata geçirmek. Ama ben yani çok seçimle alakalı değil, daha doğrusu daha çok dışarıya yönelik, Avrupa ve Amerika'ya yönelik. Çünkü yani Amerika'ya bakın, özellikle Amerika'ya da yönelik söylemek gerekir. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump yönetimi döneminde dünyada bana sorarsanız otoriter eğilimler güçlendi. Yani dünyanın neresinde olursa olsun yani otoriter tarzı yönetimler hiçbir eleştiriye tabi kalmadı. Zira Amerika'da zaten böyle bir politika izliyordu. Ama şu an özellikle Joe Biden yönetiminin yani vermiş olduğu mesajlardan şunu anlıyoruz ki Amerika demokratik bir yönetimle, demokratik bir yönetim anlayışıyla, müttefikleriyle bu eksende işbirliğini güçlendirmek, daha da ileriye götürmeye çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bence bu alandaki girişimi dünyaya mesaj vermek. Avrupa Birliği'ne katılma anlamında şunu söyleyeyim, daha önce de söylemiştim Tarar Radyosu'na. Bana göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma gibi bir derdi açıkçası somut bir amacı yok. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'yi birliğe dahil etme anlamında somut bir amacı yok. Yani her iki taraf da bu işin farkındalar.
Evet.
Dolayısıyla ama işte komşu ticaret, iyi komşuluk ilişkileri bağlamında bir arada yani hayatlarını idame ettirmeye bakacaklar bu devletler.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyorum.
İyi çok günler. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Kıran hocamızla konuştuk. Sohbetimizde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerdeki normalleşmenin nasıl olduğu ve genel olarak bu ilişkilerin nasıl bir seviyede seyrettiği konusuna baktık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 30. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde üretimde atılım sayesinde ekonomik güvenliğin artırılmasıyla ilgili konuşacağız. Dirençli ve sağlam bir ekonominin zaruretleri arasında en başta da farklı endüstriyel, tarımsal alanlarda üretim kapasitesinin artırılması, ham madde ve ham petrol satıcılığına yaslanan ekonomiden kurtulmak yer alıyor. Buna esasen İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi mevcut Hicri Şems'i yerini üretimde atılım yeri olarak adlandırmıştır. Bu doğrultuda son yıllarda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi tarafından vurgulanan hususlar üretimde atılım ve üretimin gelişmesi meseleleri olmuştur. Bu doğrultuda ekonomik gelişmek için tüm yerli kapasitelerin kurdurulması ve baskılar, yaptırımlar ve ekonomik tehditlere karşı üretim ve ekonomik altyapılarının güçlendirilmesi zaruretlere öne çıkarılmıştır. Stratejik hedef bağlamında üretimde atılımın vurgulanması, İran ekonomisinin üretimdeki geri kalmışlığını telafi etmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu açıdan üretimde atılım kavramı geniş boyutlara sahiptir ve gelişen bilimsel, teknik, endüstriyel, inovasyon potansiyellerinden endüstriyel mal ve tarım ürünlerinin maksimum üretimine kadar ulusal üretimin tüm yönlerini kapsıyor. Bu konunun önemi ekonomik şoklarla baş etmede önemli bir rol oynayan ekonominin ve üretimin istikrarı ve dayanıklığıdır. Örneğin 7 yıl önce petrol fiyatlarındaki düşüş ve 2 yıl önce de ekonomik yaptırımların uygulaması ve de geçen yıl koronavirüsün patlak vermesiyle birlikte ekonomik zafiyetlerin yanı sıra iş gücü ve kabiliyetleri ortaya çıkaran 3 ciddi ekonomik şok oldu. Bu şoklardan herhangi biri ülke ekonomisine ve güvenliğine de zarar da verebilir. Ekonomide üretimin artması ekonomik büyüme ve ticaret fırsatlarına erişim ve artan ihracat açısından önem taşıyor. Adam Smith dahil bazı iktisatçılara göre ihracat ülkelerin ekonomik büyümesindeki en önemli faktörlerden biridir. Bu iktisatçılar grubu bir ülkenin ihracatı arttığında bu ihracat etkisinin artan bir şekilde iç ekonominin büyümesine yol açacağına inanıyor. İhracat başarısı bir ülkenin görece ekonomik üstünlüğü ve avantajı ve bir ülkenin rakiplerinden daha düşük maliyetle ve daha ucuza mal üretme ve ihraç etme yeteneği gibi faktörlere bağlıdır. Asya'da Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya ve Singapur'da diğer ülkelerden daha fazla ekonomik büyüme yaşadı. Bu ülkelerde ihracat ile ekonomik büyüme arasında derin ve anlamlı bir ilişki var. Araştırmalar bir dizi ekonomik politikasının ve bir dizi ihracat geliştirme politikasının Doğu Asya ülkelerinde ihracatı ve ekonomik büyümeyi kolaylaştırdığını ve hızlandırdığını gösteriyor. Bu ülkeler önce makroekonomik çevrelerde istikrarı gündeme getirmiş, ardından ihracatı teşvik edici politikalar izlemiştir. Dış ticaretin etkili alanlarından biri de petrol dışı ihracatın güçlendirilmesidir. Başta petrol olmak üzere tek ürünlü ekonomilerde petrol dışı ihracat, gayri safi yurt içi hasılayı çeşitlendirmeyi ve artırmaya yardımcı olabilecek sektörlerden biridir. Petrol dışı ihracat, petrol ihracatına kıyasla kısa vadeli ve uzun vadeli planlama için iyi bir temel sağlayabilir. İran'ın ticaret ve transit faaliyetleri alanında 3 ana görece ve rekabet avantajı söz konusudur. Bu çerçevede çeşitli enerji kaynakları, 6 uluslararası koridoru ve 5 bölgesel koridoru birbirine bağlayan transit hatları ve de dünyada turizm potansiyeli yer alıyor. İran'ın uluslararası koridorları ise Kuzey-Güney İpek Yolu ve Trasika'dır. Bölgesel koridorlar arasında Doğu Ekseni, Aşgabat Dörtlü Anlaşması, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Umman, Eko Ulaşım Koridorları, ITI Koridoru, İstanbul, Tahran, İslamabad, Ketay Koridoru, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, İran var. Bu transit ve ulaşım hatları İran'ın ekonomik büyümesini de hızlandırıp ekonomik güç faktörünü artıracak şekildedir. Bunların arasındaki en önemlisi ise uluslararası koridor olan Kuzey-Güney Koridoru'dur. Kuzey-Güney Koridoru'nda Rusya'nın da en az 9 ülke ile 68 milyar dolarlık ticaret hacmi söz konusudur ki bu da İran'da Kuzey-Güney Koridoru'nun önemini artıran bir başka faktördür. İran Kuzey-Güney Koridoru aracılığı ile Rusya ile diğer 9 ülke arasında bir ara bağlantılıdır. Bu bağlantı ihracat için ekonomik faaliyetler kaynağı, yatırım ve üretim için önemli bir avantajdır. Aslında 15 komşusu olan ve özel stratejik ve jeopolitik, jeoekonomik konumu nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti, komşu ülkelerdeki hedef piyasalara ihracat yapmak amacı ve maksadıyla demiryolu, karayolu ve hava dahil çeşitli ulaşım koridorlarına dayalı olarak yurt içi iş ortamını zenginleştirebilir. Geriye dönüp baktığımızda son 40 yılda petrol ve petrol ürünleri ihracatının İran ekonomisinde gayri saf ve yurt içi hasılada önemli bir rol oynadığı görülüyor. Şimdi petrol ihracatına yönelik yaptırımlar veya dalgalanan petrol fiyatları gibi çeşitli nedenlerle önemli ölçüde bu durum gerilemiştir. Petrol dışı ihracatın petrolün yerini alması, petrole bağımlı ekonomiden uzaklaşmak için altın bir fırsat yaratmıştır. Başta petrol olmak üzere tekerci ve tek ürünlü ekonomilerinde petrol dışı ihracat, ticaretin ve ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesine katkı sağlayabilecektir. İran aynı zamanda petrol dışı malların ihracatı için büyük bir potansiyele sahiptir ve engeller olsa bile petrol dışı ihracatını önemli bir seviyeye çıkarılabilir. Petrol dışı ihracatın güçlenmesi, petrol dışı ihraç ürünlerinin rekabet gücünü artıracaktır. Bunun nedeni de bu alandaki aktif rakiplerin varlığı ve bu bağlamda petrol dışı ihracatın yanı sıra ürünün kalitesinin de artırılabileceğidir. Bu doğrultuda yetkililer, İnovasyonlar yapmakta daha yeni teknolojilerin kullanılması ve ihraç mallarının kalitesinin artırılması ve maliyetinin de düşürülmesi zaruridir. Bu nedenle petrol dışı ihracatın güçlendirilmesi için de görece avantaj ve üstünlüğe sahip sektörlere özellikle de bilgiye ve bilime dayalı ürünlere desteğin öncelik olarak verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mevcut Hicri Şems'e gelen üretimde atılım yeri olarak adlandırılması kimi ekonomik sektörlerin güçlenmesine yönelik altın bir fırsat yarattı. Yaptırımlardan ve koronavirüs pandemisinden doğan tüm sıkıntılara ve baskılara rağmen bu sektörler yerli imkanlara ve kapasitelere odaklanabilirdi. Bu süreç aslında ekonomik büyüme hizasında yer almaktadır. Bu süreç dış baskılara karşı ülke ekonomisini güçlendirip ihracatı da geliştirebilir. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde Atırım isimli dizi sohbetimizin 30. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerinin kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız.
İran'ın Huzistan eyaletine seyahatimizin devamında şimdi eyaletin güneydoğusunda yer alan güzel Behbahan ilçesine uğramak istiyoruz. Behbahan yöresi zengin yeraltı, doğalgaz ve petrol yatakları, geniş tarım arazileri ve besicilikte ün yapan ilçelerimizden biridir.
Behbahan ilçesi Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinden 225 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İlçenin aynı adı taşıyan merkezi Behbahan kentinin rakımı ise 320 metredir. Behbahan ilçesi doğal özellikleri itibariyle sıcak ve yarı step bir iklimden yararlanıyor. Buna göre yörenin yaz ayları sıcak ve yakıcı geçiyor. Behbahan ilçesi bazı dağlarla çevrilidir. Behbahan Ovası'nın kuzeyinde en yüksek noktası 1885 metre olan Haiz Sıra Dağları ve yine 2100 metre yüksekliği ile Hatem Dağı yer alıyor. Ovanın güneyinde ise Pazanan Dağı ve 600 metre yüksekliği ile Derize Dağı, batısında Al Dağı ve 785 metre yükseklikte Zerd Dağı ve doğusunda da 700 metre yüksekliği ile Remeçer Dağı yer alıyor. Behbahan ilçesinin en önemli ırmakları Marun ve Hayrabad ırmaklarıdır. Her iki ırmak Behbahan Ovası'nı suladıktan sonra Fars Körfezi'ne akıyor.
Behbahan ilçesinin sanayi el sanatları ve mekanize sanayi ürünleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yörenin mekanize sanayi, gıda sanayi, ahşap ve nakliye araçları gibi hafif sanayileri ve yine petrol, madenler ve benzeri ağır sanayilerden oluşuyor. Çimento, tuğla, plastik, alüminyum, eşya, şeker, fabrikaları yörenin önemli fabrikalarından bazılarıdır. İlçenin yeraltı kaynaklarına petrol, kireç taşı, kum ve çimento üretimi için gerektiği diğer bazı madenleri örnek vermek mümkün. Yörenin verimli toprakları hem tarım ve hem besicilik için uygun şartları sunarken, yeraltı zengin madenleri ve kaynakları ve yine el sanatları ve mekanize sanayileri yöre halkının ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağladığı anlaşılıyor. Nitekim bölgede birçok kişi ticaretle uğraşıyor.
Behbahan ilçesi sıcak iklimi ve bol suyu olan Marun ve Hayrabad ırmakları ve yine tarım elverişli toprakları sayesinde tarım alanında büyük gelişme kaydediyor. Yörede çeşitli tarım ürünleri ve gıda maddeleri bol miktarda üretiliyor. Behbahan ilçesinin en önemli tarım ürünlerine buğday, arpa, pirinç, pamuk, şeker pancarı, susam, sebzevat ve yine turunçgiller, erik, üzüm, ekşi elma, dut ve zeytin gibi ürünleri örnek vermek mümkün. Bölgede ayrıca besiciliğinde çok yaygın olduğu fakat genellikle geleneksel şekilde ve yörenin Kaşkai Türkleri gibi bazı aşiretleri tarafından yapıldığı da belirtilmelidir. Söz konusu aşiretler ta eski zamanlardan beri Behbahan yöresinde yaşıyor ve Behbahan kenti ile alışverişi yapıyor. Behbahan ilçesi ayrıca Huzestan, Kohkülüye ve Boyrahmat ve Fars eyaletleri arasında yer aldığı için ve yine askeri stratejik konumu ve diğer bazı özellikleri yüzünden her zaman ilgi odağında yer almış ve buna göre de birçok tarihi esere kavuşmuştur.
Behbahan ilçesinin mazisine gelince bu kent eskiden beri Sasaniler döneminde Fars yöresinin en büyük kentlerinden biri olan Ercan kentinden birkaç kilometre uzaklıkta yer alan küçük bir köydü ve Ercan kenti yıkıldıktan sonra Behbahan köyü gelişmeye başladı. Estahri İbni Hokal, Mukaddesi ve Nasır Hüsrev Kubadiyane gibi bazı Müslüman tarihçiler kitaplarında Ercan'dan ve seçkin konumundan söz etmiştir. Mukaddesi Ercan'ı anlatırken bu kentten Fars ve Irak'ın hazinesi, Uzistan ve İsfahan'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olarak söz ediyor.
Behbahan kenti tarihi geçmişi itibariyle kentsel yapı ve mimari tarzı bakımından günümüzdeki kentlerden çok farklıdır. Kentin birçok eski binası geleneksel İslami mimari tarzından esinlenerek inşa edildiği anlaşılıyor. Kentin eski mahalleleri, diğer sıcak yörelerin kentlerinde olduğu gibi dar sokakları ve yüksek duvarları ile en çok açık meydanlara ulaşıyor. Bu meydanlarda ise cami, Hüseyniye, hamam ve benzeri kamu mekanları ve eski tarzda inşa edilen çeşitli dükkanları ile kente ayrı ve has bir özellik kazandırıyor.
Behbahan kentinde geleneksel mimari tarzına göre inşa edilen evlerde ortada bir bahçe ve çevresinde odalar dikkat çekiyor. Bu evlerde geniş eyvanlar iki tarafında alçı işlemeli sütunları ile evlere ayrı bir güzellik kazandırıyor. Bahçelerin ortasında genellikle büyükçe bir havuz yer alıyor. Yine Behbahan'ın eski evlerinde insanların yaz aylarında sığındığı serin bodrumlara da bulunuyor. Genelde Behbahan'ın eski evlerinde kullanılan geleneksel mimari tarzı ile ilgili tüm bileşenler, yörenin dini, sosyal ve coğrafi ve hatta askeri maslahatları ve ihtiyaçlarına uygundur. Fakat kısa seyahatimizde hepsini ele almanın da mümkün olmadığı belirtilmelidir. Günümüzde Behbahan kentine yeni mahalleleri yeni mimari tarzına göre inşa edildi ve İran'ın diğer kentlerinin yeni mimari tarzı ile örtüştüğü de belirtilmesi gereken bir noktadır.
Değerli dostlar, tarihi Ercan kentinin kalıntıları Behbahan kentinin 5 kilometre kuzeybatısında yer alıyor ve yörenin tarihi cazibelerinden biri sayılıyor. 1982 yılında Ercan'ın tarihi sahasında M.Ö. 7. yüzyıla ait İlamilerin bir mezarı bulundu. Mezar zengin bir kültürel hazineyi içeriyordu ve sanatsal ve maddi açıdan büyük değere sahipti.
Behbahan'da Sasaniler döneminden geriye kalan eserler bir ateş tapınağı, Ercan Köprüsü ve barajı ve Bekan Hamamı'ndan oluşuyor. Eşkaniler dönemine ait olan taş üzerinde çizilen Tengsurek portreleri, Safeviler dönemine ait Hayrabad Madresesi, Ergan Kalesi ve Necef Han Konağı da Behbahan'ın diğer bazı tarihi eserleridir. Eşkaniler dönemine ait olan taş üzerinde çizilen Tengsurek portreleri kentin 50 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Buradaki taş üzerindeki portreler kartal, kral, ateş tapınağı ve diğer birçok resimden oluşuyor.
Günümüzde İran'da milli eserler listesinde kayda alınan Behbahan'ın tarihi çarşısı kentin en eski çarşısıdır ve eskiden kentin ve çevresinin ticaret merkeziydi. Bu çarşı Gacarlar dönemine aittir ve birkaç caddesinde çeşitli meslekler faaliyet yürütüyordu. Ancak günümüzde bu caddelerden sadece biri geriye kalmıştır. Geriye kalan caddenin duvarında ise iki kitabe yer alıyor. Çarşının özelliklerinden biri dükkanların kubbe şeklindeki çatısıdır.
Behbahan kenti İran'ın en eski dini kentlerinden biridir. Yöre halkı dini etkinlikler ve imar alanlarında faaliyetleri ve hayırseverliğiyle biliniyor. Yine Behbahan kentinde 80'i aşkın cami, Hüseniyesi ve yüzlerce kubbesi ve minaresiyle İslami güzel mimarinin simgelerinden biridir. Yine ilçenin köylerinde ve kırsal alanlarında 70'i aşkın caminin faaliyet yürütmesi de yöre halkının dindarlığının bir başka delili sayılıyor.
Behbahan'ın en eski camilerinden biri kentin Ulu Camii'dir. Bu cami Kameri 782 yılında inşa edilmiştir. 2000 metrekarelik alanı olan Ulu Camii, yörenin en büyük camilerinden biri sayılıyor. Camide taşlanan bir kitabenin üzerinde vergi ödemeyle ilgili bir bildiri yer alıyor ki bu da camide siyaset ve hükümet işlerinin yürütüldüğünü gösteriyor.
Behbahan yöresinin değerli tarihi eserleriyle tanıştıktan sonra şimdi de seyahatimizin sonuna doğru İran diyarının bu güzel yöresinin doğasıyla tanışmak istiyoruz. Nergis, ayçiçeği, gül, Huzistan yöresinin bu yemyeşil yöresinde yetişen bazı çiçeklerdir. Nitekim Behbahan kentinin iç kilometre dışında her yıl Aralık, Şubat aylarında birkaç hektarlık bir alanda nergis çiçeğinden binlercesinin aşmasına şahit oluyoruz.
Aslında bu aylarda Behbahan Ovası'nın kuzeyi her yıl nergis çiçekleriyle kaplanıyor ve uzaktan bembeyaz ve uzunca bir kumaş gibi göze çarparken çiçeklerin hoş kokusu da ta uzaklardan hissediliyor. Her yıl nergis çiçekleri bu bölgeden İran'ın diğer yörelerine ihraç ediliyor. Bu alan eskiden 700 hektar kadar geniş bir alandı. İngiliz seyyah ve tarih yazarı Henry Lirat Gacar Kralı Muhammed'in iktidarının sonlarına doğru ziyaret ettiği bu bölgeyi nergis tarlaları ile anlatıyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a Gezelim, Güredin başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Muad ilkesini anlatmaya devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde insanlarda ebedileşme eğilimi onları ölümden kaçar hale getirdiğini anlattık. Oysa dini düşüncede ölüm insanların sonu değildir. Kur'an-ı Kerim kültüründe de ölüm insanın yok olması ve zevali anlamına gelmez ve sadece bu dünyadan ahiret alemine göçüdür.
İnsan nasıl ana rahminden bu dünyaya geçiş yapıyor ve yeni bir hayata ayak basıyorsa, bu dünyadan ahirete alemine intikal etmesi de yeni bir doğuş ve yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bilindiği üzere ceninin ana rahminde beslenmesi kendine has özellikleriyle söz konusudur. Cenin ana rahminde kısıtlı bir ortamda göbek kordonu ve plasenta yardımıyla beslenir. Fakat dünyaya geldiğinde beslenme şekli ve yaşam tarzı değişir.
İlginçtir ki cenin ana rahminde bu dünyada yaşamak için hazırlanır. Yani solunum sistemi, sindirim sistemi, göz, burun, kulak, el, bacak ve diğer organları ve endamı ana rahminde şekillenir ve böylece bu dünyada kullanılır. Dünya ile ahiret ilişkisi hemen hemen aynıdır ve burada insan daha büyük ve daha geniş bir dünyada yaşamak üzere hazırlanır. Dolayısıyla eğer insanların sahip olduğu tüm yetenekler ve cismi ve ruhi beceriler hedefsiz ve plansız olacak olursa ve ölümle her şey son bulacağı düşünülürse, o zaman tüm bu imkanların ve yeteneklerin boşuna yaratıldığı düşünülebilir. Kur'an-ı Kerim, Müminin suresinin 115. ayetinde bu noktaya da temas ederek şöyle buyuruyor. Acaba biz sizi boşuna mı yarattığımızı ve bize geri dönmeyeceğinizi mi zannedersiniz?
Kuşkusuz insan boşuna yaratılmamıştır ve yaratılmasının büyük bir hedefi vardır. Bu hedef tüm yolların arasında hak yolu seçmek ve Allah karşısında teslim olmak ve ona kulluk etmek, böylece ahiret aleminde ebedi saadete kavuşmaktan ibarettir. Buna göre bu dünyada tüm imkanlar beşere sunulmuş ve ondan bu hedefe ulaşma yolunda başarılı olması istenmiştir. Allah-u Teala insanlara iyi ve kötü amellerinin her türlü koşul altında ve her ölçüde olursa olsun gözetlediğini ve iyilerin mükafatını asla ziyan etmediğini buyurmuştur.
Ahiret aleminde her şey sorgulanır ve insanların gözü, kulağı, kalbi, düşünceleri ve amelleri hepsi hesap verir ve amellerin hesabı yapılır. Buna göre ve Kur'an-ı Kerim öğretilerinden hareketle ölümün yolun sonu olmadığı, bilakis yeni bir yolun başlangıcı olduğu ve bu yolu kat ederek bir başka aleme geçiş yaptığımızı ve fani dünya tüm azametine karşın daha geniş ve ebedi bir aleme hazırlık alemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabirden hareketle ölüm, yaşamı boş ve beyhude göstermeyeceği bilakis bu dünyadaki yaşama anlam ve mana kazandırdığı ifade edilebilir.
Gerçekte ölüm, insanların bu dünyada yaşamının son aşaması ve ahiret alemine açılan kapısıdır. Ancak Yüce Allah'ın belirlediği ve bir tek O'nun bildiği zamanda gerçekleşir. Bu olay Allah-u Teala'nın En'am suresinin 2. ayetinde vaat ettiği ve şöyle buyurduğu bir olaydır. Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel, kıyamet günü vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz.
Allah-u Teala bu ayette insan ömrü için iki çeşit zamanlama belirlemiştir. Bunlardan biri kesin ölümdür, öyle ki eğer tüm bakımlar gerçekleşse bile ömrü sona erer ve bu konuda bir an bile gecikmeye veya aksama olmaz. Bir başka zamanlama erken gelen ölümdür ki bu da birçok durumda kendi amellerimizin sonucudur ve bir hastalık veya ani bir kaza sonucu gündeme gelir ve buna eceli ihtirami veya eceli kaza deniliyor. Kesin ölüm sırasında insan bir dalda yetişen bir meyve gibidir ve bu durumda kendiliğinden, dalından koparak düşer. Gerçekte birçok ölümün şekli erken ölüm veya eceli ihtirami ile gerçekleştiği söylenebilir. Bir başka ifade ile bir dizi etken insanların erken ölümüne sebebiyet verir. Örneğin, eğer insan sağlığına ve beslenmesine dikkat etmezse, hastalanır ve sonuçta ömrü kısalır. Oysa sağlık kurallarına uymuş olsaydı, ömrü uzayabilirdi.
Muad meselesi her insanın aklı ve fıtratından önemli bir yeri bulunmaktadır. Zira insan ve dünyanın geleceğinin ne olacağını merak etmeyen hemen hemen hiç kimse yoktur. Herkes acaba ömrünün sonunda ne olacağını ve yaşamının amaç ve gayesi ve sonucu ne olacağını sormadan edemez. İlahi dinler ise dünyanın geleceğini ve iyi insanların ve amellerinin akıbetini aydın ve umut verici olarak değerlendirir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Necm suresinin 42. ayetinde şöyle buyurur. Her şeyin sonu ve nihayeti senin Rabbine doğrudur.
Aslında maat ve ahiret aleminde yaşam hakkında insanları bilgilendirmek tüm ilahi enbiyanın programlarının başında yer alan bir konu olmuştur. Bu durum maat ilkesine inancın insan yaşamında ve saadeti ve nihai erdem üzerinde nedenli etkili ve önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu ilkeye inanmak ve hakkında ise bilgili olmak insanların yaşamı ve davranışları ve sonuçta da toplum üzerinde doğrudan etkisi vardır ve insan yaşamını da değiştirir.
Kuşkusuz dünya ile ahiret arasındaki ilişkiyi tanımak ve bu dünyanın ahiret aleminin ön hazırlığı olduğunu bilmek her insanın düşüncesini ve davranışını etkileyen bir durumdur. Eğer insan bu dünyada yaptıklarının sonucunu o bir dünyada göreceğini bilecek olursa, hiç kuşkusuz davranışlarına ve amellerine daha fazla özen gösterir. Ancak maddi ideolojiler insanların ve dünyanın geleceğini çıkmaz, karanlık ve yok olma şeklinde tanımlıyorlar. Gerçi bu düşünceleri hiçbir bilimsel ve mantıklı temele dayanmıyor.
Kur'an-ı Kerim bu bağlamda Câsiye suresinin 24. ayetinde şöyle buyuruyor. Dediler ki, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar.
Ölümden sonraki alemi inkar edenlere göre, hayat her türlü şartlar altında acı ve kederlidir. Zira yok olma duygusu dehşet vericidir. Maat ilkesini inkar edenler, insanı madde çemberinde şaşkınlık içinde yer alan ve tüm varlığı ve benliği şu fani dünya ile sınırlı olan bir mahluk şeklinde tanımlıyor. Bu anlayışa göre beşerin sonu hiç de iyi görünmüyor. Ve bu dünya bir dizi içi boş ve anlamsız şeylerden ibarettir. Bu anlayışa göre insanlar her türlü zulüm ve adaletsizlik ve geçici mutluluklara boyun eğerek bu dünyada birkaç gün yaşar ve sonunda her şey ölüm kucağında son bulur. Ve gerçekten bu tür bir yaşam acı verici bir yaşamdır.
Şimdi gelin hep birlikte İslam dini ve Kur'an-ı Kerim öğretileri maat meselesine nasıl baktığını ve bu ilkeyi nasıl ispat ettiğini iki açıdan ele alalım. İlkin maat imkanı insanların ve mahlukların yeniden dirilme imkanıdır. İkincisi maat ilkesinin delilleriyle ilgilidir. Yani maadın gerçekleşeceğini ispat eden ne gibi deliller ve istidlaller vardır?
Tarih boyunca hiç kimse maat ilkesinin imkansız olduğu yönünde bilimsel bir delil getirememiştir. Maat karşıtlarının dile getirdikleri tek şey ölen ve vücudu çürüyerek parçalanan insanın yeniden dirilmesi imkansız olduğu iddiasıdır. Kur'an-ı Kerim ve aklın bu iddiaya cevabı evet, insanların yeniden dirilmesi kesin mümkündür şeklindedir. Kur'an-ı Kerim insanları bu konu üzerinde düşünmeye davet ediyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah-u Teala sürekli gece ve gündüzü, mevsimleri ve yıl boyunca gelişmeleri hatırlatarak acaba onun her şeyi yapabildiğini buna rağmen inkar mı edeceksiniz diye soruyor. Kuşkusuz Yüce Allah'ın varlık aleminde yeniden diriltme örnekleri gözümüzün önündedir ve inkar edilmelerine imkan yoktur.
İmam Cevad Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Uyumak ve yeniden uyanmak, ölmek ve yeniden dirilmeyi bizler için anlaşılır hale getiren en iyi örnektir. Doğada yaşanan değişim ve bitkilerin ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde durumu, ölümün ardından yeniden dirilmenin bir başka örneğidir. Kur'an-ı Kerim'in Fatır suresinin 9. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Kaf suresinin 11. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.